TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Sevgili dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan araştırmacı yazar Fatih Çıtlak, yapımcı ve sunucu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan'la sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sayın Hocam Fatih Çıtlak yine karşımda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk efendim.
Geçen hafta ilginç bir noktada kalmıştık hocam. İnsanın içindeki sevgiyi, aşkı bulduktan sonra, inanıp aşkı bulduktan sonra, iman edip aşkı bulduktan sonra harekete geçmesi gerektiğinden,
evet, bunun muhakkak bir davranış.
Bunun bir davranışa dönüşmesi gerektiğinden bahsettiniz.
Ki dönüşüyor zaten.
Dönüşüyor. İşte evet. Basit bir futbol takımının, basit değil belki birçoğumuz için ama benim evet, için en azından güzel. Basit.
Evet, bir, aman onun altını çizerim.
Benim
basit
için
bir futbol
hocam,
takım yoktur.
Yoktur,
da
yoktur. Kesinlikle yoktur. Evet. Eminim yoktur. Benim için öyle diyelim o zaman. Evet. Hani bir futbol takımını desteklerken bile bunun bir harekete dönüşmüş olduğunu görüyoruz.
Bir davranış şekli ortaya
çıkıyor. Evet. İşte bunu takip etmek, izlemek, maça gitmek, sinirlenmek, evet. Sevilmek, üzülmek gibi.
Evet. Evet, evet.
Siz sonra buradan stres noktasına geldiniz. İnsanın yaşadığı strese bağladınız. Bunu nasıl bağladınız hocam? Bunun devamını sizden dinleyelim.
Şimdi esasında konu şöyle gelişmişti, değil mi? Dedik ki insan nasıl enerjiye, belli bir enerjiye kavuşur da hareket etmezse, bu enerji içeride birikmekle davranışa dönüşmediğinde, harekete bir yakış şeklini almadığında nasıl insanın vücudunu rahatsız eder, damarları dumura uğratır, bir şekilde onu hasta ederse, insanın inandığı şeyi yapamaması veya insanın bazı hareketleri ortaya koyamamasıyla alakalı bir tahlil yapmıştık. Dedik ki ya içinde yeteri kadar sevgi, inanç, aşk yoktur. O aşksızlık onu duragan yapar. Nereden gelip nereye gittiğini hatırlamaz hale gelir. Bu hayat ona çok anlamsız gelir veya bu hayatla tatmin olmaz. Bu hayatta her şeyi olmasına rağmen A'dan Z'ye kadar sayın. Parası var, pulu var, eşi var, aşı var, şusu var, busu var, saati var ama yine de mutlu değil. Bu nedir? İçindeki sevginin ve aşkın gerektirdiği hareketi yapamamaktan kaynaklanır bu. Aynı yediğimiz gıdaları, aldığımız enerjiyi harcamadığımızda, vücudumuzda fiziki olarak rahatsızlıklar nasıl baş gösteriyorsa, insanın manevi olarak aldığı, beslendiği şeyleri, oradan aldığı hazları hayata geçirememesi onda bir hastalık haline alır. Ama şunu söylemek lazım tabii. Bir enerjiyi alıp da bir gıdayı beslenmeyi yapıp da hareket etmediğinizde hasta olduğunuz gibi yeteri kadar beslenmediğinizde de hasta olabilirsiniz. Yani netice hasta olmak olarak baktığımızda biz bunun tahlilini öyle yaptık. Ya yeteri kadar imanı yoktur, sevgisi yoktur ya da imanın sevgisi olduğu halde bunu harekete geçirememiştir. Bu durumda ne olur? Bu hareketsizlik onda daima içeride, lütfen burayı kıymetli dinleyenlerimiz hakikaten çok iyi dinlesinler. O içindeki duygu ve sevgi, o içindeki bulduğu, keşfettiği güzellik duragan olmadığında, hiç yerinde durmadığından ve aktif olmak istediğinden fakat bunu hayatına yansıtamadığından dolayı insandaki bu tıkanıklık kendisini stres olarak gösterir. Stres nedir? Stresi şöyle tarif ediyorlar. Daha doğrusu asır hastalığı olarak şöyle bir tarif getiriyorlar. Mesela bunu Nevzat Hoca'dan duymuşumdur. Kıymetli hocamız Mustafa Mertar Hoca'dan, Kemal Sayar Hoca'dan. Kendilerinden çok feyiz almışımdır. Çok kıymetli insanlardır. Hatta Mustafa Mertar hocamızın, Kemal Sayar hocamızın, Nevzat Tarhan hocamızın kitaplarını okumalarını arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz ama şiddetle tavsiye etmiyoruz. Ben o kelimeyi sevmem. Şiddetle tavsiye
Peki,
ediyorum.
Peki sadece tavsiye ediyoruz
evet,
hocam.
Tavsiye ediyoruz. Gönülden tavsiye ediyoruz. Gönlün taziki, gönlün çarpması yeteri kadar bir şiddettir zaten. Yani ondan daha fazlası, daha fazla şiddete pek gerek yok.
Eyvallah.
Efendim onlarla da konuştuğumuzda şöyle derler. Bugünün bu asrı hastalığı. İnsan üzülüyor fakat niçin üzüldüğünü bilmiyor. İnsan mutsuz, niçin mutsuz olduğunu bilmiyor. Bu çok büyük bir problem. Daha başkası, daha farklısı insanlar korkuyor. İçlerinde bir endişe hissediyor fakat endişenin kaynağını bulamıyorlar. Şimdi ilk önce bir çocuğunu okutmak olarak görünüyor belki endişe. Geçim gayesi olarak görünüyor. İşte araba alsak mı almasak mı diye bir huzursuzluk oluyor. Fakat problem esas yüzünü şu anda gösteriyor ki bunu yaşadıktan ve bunu elde ettikten sonra mutsuzluğu gitmiyor. Stresi azalmıyor. Stresi daha çok artıyor. Bu nasıl oluyor? Yani stresin kaynağı eğer bizim gözle görebildiğimiz fiziki unsurlarsa, zahiri sebeplerse bunlar olduğunda bizim huzur bulmamız lazım. Mesela bir ev alsak. Ev alıyoruz, yetmedi. Evin borcunu ödesek. Borcunu ödüyorsunuz yine huzursuzsunuz. Çocuğumu bir okutsak. Çocuğu okutuyorsunuz yine huzursuzsunuz. O zaman mesele çocuğu okutmak, sıhhatli olmanız, ev almanız, araba bulmanız değil. Evlenmeniz, eğlenmeniz değil. Eğleniyor insanlar, partiler yapıyor. Partilerden sonra bir daha parti yapıyor. Çünkü partiden sonra huzursuzluk hissediyor. Demek ki eğlenmek de bunun karşılığı değil. Bugünün bu aslanın hastalığı korkuyor, neden korktuğunu bilmiyor. Üzülüyor, niçin üzüldüğünü bilmiyor. Ve bunlar stres olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonra da gelsin artık uyarılar. Stres zamanımızın en büyük hastalığı. Kansere kadar birçok hastalığın sebebi esasında stres. Kilonun sebebi stres, damar tıkanıklığı. Stres, stres, stres. Yaşlı bir amcamız vardı bizim Urfalı. Yahu bu stres ne acayip bir şeymiş ya. Bizim gençliğimizde bu yoktu diyor. Yani yoktu diyor böyle bir stres, stres bilmezdik. Yani onun adı konmamış. Aslında o zaman da var. İnsanlar maalesef Nesibe Hanım hastalıkların neden doğduğunu keşfetmektense hastalıkların adlarını keşfediyorlar. Stres diyorlar.
Zaten vardı.
Belki bu 10 sene sonra bunun adı değişecek. Fakat hakikati değişmeyecek. Neyin sebep olduğu gerçeği asla değişmeyecek. Şimdi buraya bir bakalım. Hemen buraya bir yani çözüm mü getireceğiz? Evet belki çözüm getirebiliriz. Hani buna biraz özgüven de diyebilirsiniz. Konuştuğumuz sahayı bilmek de diyebilirsiniz. Stresin sebebi nedir? Neden korktuğunuzu bilmiyorsunuz, korkuyorsunuz. Niçin endişelendiğinizi bilmiyorsunuz. Niçin hüzünlendiğini bilmiyorsunuz ve mutsuzsunuz. Peki, acaba neden korkuyorum diye düşünmezden evvel, ben kendimi tanıyor muyum sorusunu insan kendisine soruyor mu? Bugün insan kendisini tanımadığı için bu korkularla, bu mutsuzluklarla pençeleşiyor. İnsan kendisini bilmezse, kendisiyle alakalı bir çerçevesi olmazsa, kendisini keşfetmezse, soruyorum size, güzellik ve mutluluk olan şeyler o insana gelse ne olur, gelmese ne olur? Yine kendisini tanımayan bir insan, karşıdaki korkulacak şeyleri görse ne olur, görmese ne olur? İşte bugünün sorununu bu bizim inanç yapımız çözmektedir. İman, insandaki o aşk haline geldiğinde, o inanç, bakın şimdi iman dediğimizde yine ben şunu dışarıda bırakmak istemiyorum. Bugün insanın inanabildiği şeyler normalin üstünde veya altında olduğunda o kişi anormal bir noktaya gelebiliyor. Mesela biz geçen programlarda anlattık. Dışarı çıktığında o mikropların kendisini öldüreceğini düşünen bir adam dışarı çıkamıyor. Anormal bir fobi sahibi oluyor. Birazcık karanlıkta kaldığında, kapalı bir yerde kaldığında veya işte suya girdiğinde kendine ait fobi isimleriyle bunlar anılıyor. İşte kapalı yerde kalma fobisi.
Çeşitlendirilebiliyor. Evet.
Fakat hepsinin sonunda bir fobi konuluyor. Ben biraz bazen böyle televizyon seyircilerine ve radyo dinleyicilerine uygun formatlıyorum. Bir insanda muhabbet, hobi, hub, muhabbet yoksa hobisi fobiye dönüşüyor zaten. Seven insan fobisini görmüyor bile. Birazcık senaryo yazalım sizinle Nesibe Hanım. Şöyle bir canlandırma yapalım. Bir kadın düşünün. Dışarıya çıkamıyor, fobisi var. Fakat öyle bir şey oluyor ki çocuğu karşıda yürüyerek, nereye gittiğini bilmeyerek böyle bir uçurumun kenarına doğru yürüyor. Farkında değil, düşecek. O çocuğunu seven anne ne o fobisini görür ne hayat
Hemen
tehlikesini
fırlar.
Görür. Fırladığı gibi dışarıya
Sevdiğini kurtarmaya.
Çocuğunu alır gelir. İşte bakın muhabbetli olan bir insanın fobisi olmaz. Yani daha doğrusu korkulacak şeyi bilir, mutlu olacak şeyi bilir. Aslında onlar değişmemiştir. Çocukla mutlu olunur mu? Olunur. Cennet annelerin ayakları altındadır. İleriki programlarda bunu işleyeceğiz. Çocuk yetiştirme bahsinde işleyeceğiz. Notlarımız İnşallah. Da vardı hatırlıyorsunuz.
Hatırlıyorum evet.
Mesela çocukla mutlu olunabilir mi? Olunur. Aman canım nasıl oluyor ya? Bir Müslüman olarak sen bu sözü nasıl söylersin? Hayır. Bir inanan Müslüman olarak çok rahat söyleyebilirim. Neden? Efendim bu gemi gibidir gemi. Geminin içine su almadıktan sonra suyun yüksekliği her zaman gemiye yarar sağlar. Su ne kadar yüksek olursa olsun. Geminin içine su girdiğinde gemi için felakettir. Bir insan imani ölçüler içerisinde çocuğunu çok sevebilir. Çocuğuna çok muhabbet edebilir. Ama o imani çerçevenin içerisinde kaldığı için bundan zarar görmez. Hatta yarar sağlayabilir. Mesela güler yüzle çocuğunu karşılamak. Okuldan çocuğunuz geldi. Nasılsın yavrum, güzelim? Hoş geldin benim evladım. Sadaka karşılığı vardır dinimizde. Yavrucuğum nasılsın? Bak sana ne aldım. Hoşuna gider değil mi?
Çocuk sevindirmek.
Aa babacığım dedi. Aa anneciğim dedi. İnsanın bak söylüyorum bu radyodan, mikrofondan lütfen dinlesinler. İnsanın günahlarını bile affettirecek ölçüdedir o çocuğun sevinmesi. Bu bizim dinimizden aldığımız bir şevktir. Neyle mutlu olduğunu biliyorsun, neyle hüzünlendiğini biliyorsun. Aslında seni hüzünlendiren, seni mutlu eden şeylerin kalemleri değişmedi. Çocuk yine aynı yerde, dünya yine aynı yerde, iş yine aynı yerde. Fakat sen aynı yerde değilsin. Sen artık seven bir insan olarak durduğun yeri, bakacağın perspektifi biliyorsun. Sen de stres olamaz. En fazla layıkıyla yapamıyorum diyebileceğin içinde bir çekişme olur ama o çekişme de yine o hudutlar içerisinde sana bir artı sağlar. Bir insanın hasta olmamak için giyinmesi, yine aç kalmamak, hasta olmamak, hayatını kaybetmemek için beslenmesi, çocuğuna bakım göstermesi gibi.
Daha gayretli olur.
Normal bir seviyede olur en azından. Anormal bir seviyeye gelmez. Çocuğunu çok seviyorsun diye bir aylıkken et yemeye kalkmazsın. Bu saçma bir sevgidir. Anlatabiliyor muyum? Neyi nasıl yapacağını öğrenirsin. O hududu gösterirsin. Hayattaki bakış şeklin düzgün bir noktada bulunur. Dolayısıyla bir insan kendisini keşfetmezse eğer, bugün maalesef Hollywood filmlerinde bile bunlar geçiyor. Kendini tanı.
Kendini
veya işte
sev.
Adam Budist şeyleriyle özgü, kendinle barışık ol. Veya ben bu sözü çok severim. En önce kendine saygın olsun. Yani bir şeyin başkasının cevaplaması, başkasının doğru eğri demesi değil. Sen kendin doğru bildiğin şeyi gerçekten içinde doğru olarak yapabildin mi? En önce kendine hesap ver. Zaten bu vicdanla örtüşen bir şey. Bu şekilde kendine saygısı olan bir insanın, kendi yaratılışına, kendi sevgisine saygısı olan bir insanın anlattığımız felaketlere uğraması neredeyse söz konusu değildir. Doğru bir bilgiyle, doğru bir yapılandırmayla. Madem ki insan bugün stres dediğimiz şey neyin nereden geldiğini bilmeyerek içinde duyduğu endişeyle bu noktaya geliyordu. İşte kendisini bulan bir insan artık neden korktuğunu bilir. Onun korkusu da normal, hayatı verimli kılan, hayatta mutlu olmayı sağlayan bir korku haline alır. İşte çocuğumuzun beslenmesi hakkında yaşadığımız korkuların makul bir seviyede onu beslemeye yöneltmesi gibi. İşte çalışmazsak para sahibi olamayız diyerek normal bir hayata çalışmayı, kazanmayı sağlaması gibi normal korkular halinde bize yön verir. Hüzünler de tabii ki üzüleceksiniz, hüzünleneceksiniz, topluma faydalı olacaksınız. Hüznü hissedeceksiniz, acıyı insanlarla paylaşarak insan olacaksınız ve bu acılar sizi pişirecek. Ama bunlar makul seviyede olur. Anormal seviyelere çıkmaz. İşte bizim anlattığımız hadisenin neticesinde şuraya gelmiş oluyoruz. İnsan içinde bir sevgiyi, içindeki o kendini aşan duyguları hisseder de bunu hayatına tatbik etmezse, o sevgi doğrultusunda, o iman boyutunda bunu hayatında yaşamazsa, bu içte sıkışan bu tatminsizlik onda şahsiyet kaybına ve insan olarak bulunduğu noktanın sağında solunda durmasına, çaptan çıkmasına sebep olduğu için artık her duyduğu şey onu ya korkutur ya da her duyduğu şeyden endişe duyar, hüzün duyar, mutsuz olur bir hale gelir. Mutluluğu kaybeder. Aslında mutlu insan olması gerektiği yerde duran, olması gerektiği yerde durmayı başaran insandır. Bu insan romantik bir mutluluk içerisinde, hiç kimseyi umursamaz bir şekilde, pembe hülyalar içerisinde, uyuşturucuyu alan, aklı beş karış havadaki bir adamın mutluluğu gibi değildir. Tam tersine hayatın bütün çirkinliklerini görür. Olabilecek bütün zararları görür. Fakat bu zararları görüş onu mutsuz yapmaz. Daha düzgün bir harekete sevk eder. Kendisini mutlu edebilecek bütün güzellikleri görür ve o mutluluklar içerisinde kendi çapını bildiği için sonradan kendisini aşan mutluluklara yönelerek mutsuz olma tehlikesiyle hiçbir zaman yüzleşmez.
O zaman hocam şöyle bir şey diyebilir miyiz? İnsanlar, bizler yani yaratılışımıza ters hareket etmezsek sanki bu keşifler bizim yaratılışımızda var.
Harika bir noktaya getirdiniz.
Yaratılışımızla evet. Beraber paralel hareket edersek eğer hiç sıkıntı çıkmayacak hayatımızın hiçbir alanında. Ama biz sanki bunu bozmak için elimizden geleni yapıyor muyuz bazı noktalarda?
Çok güzel, ilk cümle üzerinde duralım. Çünkü çok istediğim bir noktaya getirdiniz mevzu. Yani ben oraya nasıl dönerim diye düşünürken siz çok güzel açtınız. Teşekkür ederim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de zaten din fıtrat olarak zikrediliyor bir yerde. Fıtrattır. Yani tekrar başa saralım. Ama merak etmeyin, yani merak etmesin kıymetli dinleyenler, üzülmeyecekler. Şimdi iman bir böyle mecburiyet, daha inanacaksın ne demek ki Allah yaratmış gibi var ya. Şimdi İslam olarak da, ahlak olarak da bakalım. Hani bunu artık şöyle birazcık 10-15 yaşında olan herkes bilir. Allah Teala'nın haram olarak söylediği, beyan ettiği şeyleri bir bakın. Helal olarak söylediği şeyleri bir bakın. Haram olarak söylediği şeylerin hemen hemen hepsi insanların illallah dediği bir şeydir.
Zararlı, bilimsel olarak zararlı şeylerdir. İçki
sağlığa zararlı. Hadi şimdi içiyor içmiyor ona biz karışmıyoruz. Bizim aklımız ermez. Herkes hesabını verecek. İşin ahiret boyutunu konuşmuyoruz. Fakat yani bir adam akşamleyin başlasa sabaha kadar içse. Bu adamın müdür olduğunu düşünelim. Kendi personeli içerisinde iş yaparken içki içen adam istemez. Yani bunun zararlı olduğunu bilir.
Evet.
Başka şeyleri yapan insan asla kendisine onun yapılmasını istemez. Kumar oynayan bir insan çocuğunun kumarbaz olmasını istemez. Yani fıtrat... Din ilişkisi yatsınamayacak kadar, göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Zira bizzat Kur'an dini fıtrat olarak söylüyor. Ne demek o zaman fıtrat? O zaman şu, din Allah'ın bize mecbur kıldığı bir şeymiş gibi görünüyor ama fıtratımızın bizi mecbur olarak bir noktaya götürdüğü, fıtratımız bozulmasın, dejenere olmayalım. Aynı, hani şuna benziyor söz. Adam diyor ki günde 3 öğün yiyeceksin, karbonhidratı şöyle alacaksın, suyu içeceksin.
Şu oranda
muhakkak onda yatman lazım. Çünkü ondan sonra insülinle alakalı bilmem ne hormonları. Şimdi bir adam bunu dinledi. Dışarıya çıktı. Geldi Fatih Hoca'nın karşısına oturdu. Sordular oraya ne yapıyorsun ona, ne ediyorsun falan diye. Geldiği yere oturdular, konuştular. Adam da şöyle cevap verdi. Abi mecbur. Doktor söyledi. Ben böyle yemek yiyorum. Doktor söyledi, su içiyorum. Doktor söyledi, yatıyorum dediğinde ya karşıdan da bir adam baksa. Ya abi zaten bunlar sana lazım. Doktor dedi ki iyi giyineceksin. Doktor dedi ki kışın şöyle dikkat edeceksin. Doktor dediği ya bir düşünsün adam. Ya bunu doktor için mi yapıyorsun? Zaten sen bunlarsız yaşayamazsın. Bir baksana kendine. Tabii ki Allah bunu söyledi diye dinleyeceksin. Fakat neticede Allah'ın bizim yaşadığımız dine ihtiyacı yok. Bizim yapacağımız ahlaka ihtiyacı yok. Dolayısıyla fıtrat, ahlak ilişkisi. Aşk, iman, ahlak ilişkisi bu yüzden karşımıza bu kadar net olarak çıkabiliyor. Bunlar fıtratla alakalıdır. Bir insan kendisine iyi davranılmasını ister. O yüzden de iyi davranır zaten. Kendi fıtratı da odur. Bir insan bir insana küfrederse, kendisine küfredildiği zaman ne olduğunu bilir. Bakıldığında bir insanın fayda noktasından düşündüğümüzde, ya faydalı olan şeylerin hepsine şöyle bir baktığınızda, Allah zaten bunları helal diye karşınıza çıkartmıştır. Size zararlı olan şeylere baktığınızda, zaten insanların istemediği hareketler olarak da karşınıza çıkmıştır. Fakat bu söylemden şunu çıkartmasınlar. Ha, o zaman Allah'a ne ihtiyaç var? Ben aklımla da bunu bulurum. İşte o zaman, aklınla bulabilirsin ama nasıl bulabilirsin? Eğer senin aklın derken kıymetli seyircilerimiz, dinleyicilerimizi de bir kastediyoruz, sizi kastetmiyoruz. Yani muhatap, farazi bir şahıstan bahsediyoruz. Eğer senin aklın, senin ruhunu, senin mananı tamamıyla böyle benim elimi ayağımı gördüğüm gibi görebiliyorsa, sen aklına da bunu başarabilirsin. İyi kötü olma meselesini. Fakat madem ki aklın bunları kavrayamıyor, madem ki gayb alemini göremiyor, o zaman sen bu ahlakı nasıl ortaya çıkartacaksın? Şimdi bugün bu sohbette Nesibe Hanım mühim bir noktaya geçeceğiz. Çünkü biz stres falan dedik, bu programa attık. Sohbetimiz o yüzden bu şekilde gelişti. Fakat bundan sonraki sohbetlerimiz için, hani demiştik ya, somut örneklerden gideceğiz. İşte evet, cömertlik gibi, mürüvvet gibi, saygı gibi,
evet,
duyarlı olmak gibi falan filan. Bunların hepsini anlatacağız dedik ya. Bunu anlatmamız için şimdi lazım olan kısmı konuşuyoruz. Çok mühim bir söz. Yani insanlar bunları kendi internet sayfalarına yazabilirler. Defterlerinin bir köşesine kaydedebilirler. Birbirlerine aktarabilirler. Şu sözü söyleyeceğiz.
Ben de yazayım hemen.
İnsan akılla kendisini aşan varlıkları ve kendisinden üstün bir mananın varlığını anlayabilir. Yani insan adına Allah demese bile, hani biz tamamen dışarıdaki bir insan düşünüyoruz, hiçbir şey bilmeyen bir insan düşünüyoruz, kendisini aşan bir kudretin varlığını hissedebilir. Bir şey var der, yaratan var der, benim bir sahibim var der, bunu aklıyla bulabilir. Fakat işte can noktası bu. İşin en mühim noktası bu. İnsan bu varlığını aklıyla, ruhuyla hissettiği varlığa karşı yakınlaşmayı, onunla alaka kurmayı akılla bulamaz. Bunun şöyle bir adı var. Bizim inanç dünyamızda, hani dini akademik açıdan bir tabir yaparsak, insan uluhiyeti, Allah'lığı, Allah'lık müessesesini akılla bulabilir. Fakat o Allah'a karşı ubudiyeti, kulluğu akılla bulamaz. Oturalım düşünelim şimdi.
Evet. Çok Allah'ın, düşünmemiz gereken evet, bir cümle oldu.
Allah'ın varlığını duyduk. Bir Allah var dedi. Bir yaratan var dedi. Daha hiçbir şey bilmiyoruz. İbadeti öğrenmemişiz. Hadi bakalım, bırakalım insanı kendi başına. İnsan o Allah'a karşı yakınlaşma için secdeyi keşfetsin. Sübhanallah demeyi keşfetsin. Allahu Ekber demeyi keşfetsin. Sadakayı kendisi bulsun. Zekatı kendisi bulsun. Oruç tutmak gibi bir fiil bulsun. Bunu yapamaz ki. Çünkü bir şeyin ibadet olabilmesi için o ibadetin yapıldığı bir merci lazımdır. Ona mabud denir. Tapılan. İlah denir yani. Mabudun olması lazım. İbadetin olabilmesi için. Yetmez. O yaptığınız fiilin o mabud tarafından onaylanması lazım. Ben günde 5 vakit amuda kalkıyorum. Beynime kan gidiyor veya ellerimi böyle yapıyorum. Sesler çıkartıyorum, içimdeki yaratıcıyla konuşuyorum. Bu senin kendi kendine gelin güvey olmandır. Buna ibadet denmez. İnsan bunu aklıyla bulamaz. Ben içimde bir tanrıya inanıyorum. Her gün bir çiçek alırım ve gider bahçeme dikerim. Böylece tanrıyla irtibatımı sağlayarım diyen bir insanın o contayla alakalı, yani zihni yapısını siz fark ederseniz ama asla buna ibadet demezsiniz. Enteresan, egzantrik dersiniz o kadar.
En fazla.
Bir şeyin ibadet olabilmesi için mabut tarafından onaylanması ve size bunun bahşedilmesi lazım. Akıl bunu bulamaz. O zaman akıl yaratıcısıyla irtibatı eksik olduğunda da eksik kalır. Eksik kalan bir vücut da, insan da stresin, kaosun pençesinden kurtulamaz. Mantık silsilesi olarak bile bunu çözebiliriz.
Yani stresin nedeni eksik kalmak diyebiliriz bu durumda.
Veya inandığın şeyi hayata tatbik edememek. Aklın erse de bazı şeyleri yapamamak sende o stresi doğurur. Aynı yediğin gıdayı dedik, harekete çeviremeyip senin damarlarını tıkaması gibi. İnsanın inanç dünyasında bir zenginlik keşfeder. O zenginliği hisseder. Hemen buna elimi uzatıp alabilirim diyecek noktada istek duyar da bunu hayatına tatbik edemezse o insanı ilk bekleyen şey strestir ve mutsuzluktur. Onun hayatında onu mutlu edecek serveti de olsa, parası da olsa, pulu da olsa o insan asla tatmin olamayacaktır. Neden? Çünkü esas benliğinden uzaklaşmıştır. O şahsiyet beslenememiştir. İstediğiniz kadar çiçek özü alın fakat peteğe koymayın. Peteğe koymadığınızda o bala dönüşmez. O peteğin altı köşesi vardır. İmanın altı şartı gibi. Bütün topladığınız özleri o inanç doğrultusunda topladığınızda hayatınız tatlılaşır, güzelleşir. Çaba, emek hepsi bir mutluluk, hepsi bir güzellik olarak size sirayet eder, sizi muhakkak o manayla buluşturur. Şimdi şöyle söyledik, bununla programı herhalde neticelendireceğiz, öyle anlıyorum.
Az kaldı hocam.
Az kaldı. Aslında zaten hep azdı. İnsanın bu güzellikleri öğrenmesi için bazen bir ömür bile kafi gelmiyor. Biz sadece konuşmasını yaptığımız halde bile sözler yetmiyor. Şunu söyledik, insan bir kudretin, bir güzelliğin varlığını kabul edebilir veya akledebilir. Ama o kabul ettiği güzelliğe nasıl kavuşacak, onunla nasıl irtibat kuracak, bunu akılla bilemez. Bunun için vahiy lazımdır. İnsana bir destek lazımdır.
Evet.
Vahiy de yetmez. Onu, o vahiy gösteren bir insana da ihtiyaç vardır. İşte peygamberler, kitap ve ahlak ilişkisini bu çerçevede baktığımızda göreceğiz ki bizim hayatımızdaki doğru konuşmaktan tutun da yoldan bir taşı kaldırmak, insanlara, oradan gelip geçenlere zarar vermesin diye yoldaki bir dikeni, çalıyı, çırpıyı bile kenara kaldırmak bizim dinimizce ibadet sayılmıştır. Biz ahlaksız, imanın hareket şekline dönüşümü olmadan yaşayamayan kullarız. Bunu yaşadığımızı da elbet mutlu olacağız. İşte aşk, ahlak, insan, bunun özeti zaten.
Aşk ve ahlak programının bugün de sonuna geldik. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcı ve sunucusu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan'la birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.